Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat programında Gökhan Bacık'la birlikteyiz. Türkiye'de skandallar, rezillikler bitmiyor. İşte OHAL döneminde çıkan bir kararnameye dayanarak Erdoğan, doktora tezi intihal olduğu uluslararası bir inceleme sonucu da bugün ortaya çıkan bir ismi Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü atadı. Bu büyük tepki doğurdu. Öğrenciler, bir kısım öğretim görevlileri büyük tepki gösterdi haklı olarak. Erdoğan her zaman olduğu gibi İçişleri Bakanı ile birlikte normal demokratik bir ülkede demokratik protesto olarak nitelendirilecek bu eylemcileri ve eylemleri terörist ve terör eylemleri olarak niteledi. Üniversitenin kapısına hiçbir dönemde olmamış bir biçimde kelepçe vuruldu. Yani o fotoğraf herhalde Erdoğan dönemi, özgürlükler, akademi denildiğinde akla gelecek ilk fotoğraflardan biri olacak. Ne anlatıyor Gökhan bize Türkiye'nin bu gidişatı? Bu dibi yok diyorum ben. Dipsiz bir kuyu mu Türkiye gerçekten?
Vallahi hepimiz o kuyuya düştüğümüz için dibi varsa hep beraber fark edeceğiz sevgili abim. Valla şimdi şöyle, Boğaziçi çok önemli bir hadise. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi çok iyi bir üniversite. Önce bunu söyleyelim. Yani Boğaziçi Üniversitesi, yani şimdi üzerinde tartışılır, bazı spekülasyonlar yapılır ama denasıyla oynadığımız kurum Türkiye'de çok tanınmış, dünya çapında iyi hocaları olmuş, Türk modernleşmesine bir tarafta dayanan, fevkalade önemli bir kurum. Dolayısıyla bu tartışmada hadi bakalım bir de zaten 3-5 tane iyi üniversite var, birinde güme gidecekse çok yazık olur. Şöyle bir örnek vereyim. Boğaziçi benim kişisel algım. Mesela ODTÜ de çok iyi bir üniversite. Fakat ODTÜ denilebilir ki çağdaş batı tipi üniversiteciliğin Türkiye'ye aktarıcısı. Ama Boğaziçi o çağdaş batı tipi üniversitenin kendisi. Yani bir aktarıcıdan ziyade o ligde kabul edilen bir üniversite. Şimdi burada birkaç şey söylemek isterim sevgili Ergun sorunla ilgili. Birincisi şu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olarak sadece Türkiye'nin ekonomik sorunlarını, altyapı sorunlarını çözmek istemiyor. Türkiye'de bir tür kültürel bir dönüşüm yapmaya çalışıyor. Yani ben iktidarım, işte ekonomiyle uğraşayım, işi çözeyim değil. Bunun yanında eski Türkiye var, yeni bir Türkiye var ve benim amacım eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçişte bir de ideolojik bir ajanda uygulamak. Hatta şöyle örnek vereyim anlaşılması için. Mesela Çarlık Rusyası'ndan Bolşevik ihtilali sonrasına, İran devriminden daha sonra, hatta Osmanlı'dan Kemalizm'e geçişteki gibi bir kontekse oturmaya çalışıyor. David Menashri'nin bir kitabı var, Devrim Sonrası İran. Orada bunu çok iyi görürsünüz. Yani biz bir iktidarız ama sadece ekonomik sorunları çözmüyoruz. Bir de eski Türkiye'yi kafamızdaki ideolojiye göre yeniden yapıyoruz. Bunun birçok unsurları var. İşte yeni bir tarih yazalım. İçinde mesela Atatürk çok olmasın. İşte milli mücadele aslında Osmanlıların ayarttığı bir şey değil olsun. O arada kurumlar da öne çıkıyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi dediğimiz kurum, işte Amerikan Robert College'inden kaynaklanan gelen seküler, hele hele sen bunu şöyle düşüneceksin. Tam bir muhafazakar, entelektüel ve muhafazakar yazıp çizenlerin bakış açısında tam batı, halbuki AKP'yiz. Bir de kültürel devrim yapıyoruz. Bu ne demek? Bir tür fetih psikolojisi. Yani burayı da fethedeceğiz. Burayı da kendi kültürümüze, kendi düşüncemize göre yapacağız. Dolayısıyla burada aslında AKP'nin uzun bir süredir başka kurumlarda, başka yerlerde yaptığı, işte TRT...
AKP değil ama burada devletin de bir rahatsızlığı var sanki. Yani İstanbul Üniversitesi'ne benzetmek istiyor. Nasıl İstanbul Üniversitesi rektörü derin devletin onayı olmayan bir isim olamazsa, her zaman orada devlet adına bir müfettiş ise, orada da böyle bir kimlik oldu ilk kez. Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi bir şekilde Ermeni soykırımı üzerine konferans düzenlerdi. Kürt öğrenciler orada kültürel, sanatsal faaliyette bulunabilirlerdi. Ben hatırlıyorum, Sabahın yayın yönetmeniyken orada bir tiyatro sergilenmişti. İmzasız olarak MIT'in servis ettiği fotoğraflar Hürriyet ve Takvim gazetesinde imzasız olarak yayınlanmıştı. Yani devlet de hep rahatsız oldu Boğaziçi'nin yara özelliği.
Doğru, doğru. Bu da önemli. Aslında bunu da aklımda tartışmak istiyordum. Şöyle ki, şimdi Türkiye'de aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin kağıt üzerinde bir özellikliği yok. Yani Kilis'teki bir üniversite, neyse Boğaziçi Üniversitesi öyle yönetiliyor. O yüzden Boğaziçi'nin senin bahsettiğin özelliği o işte yüzyıllardır, işte yüzyılsa ne kadar gelen kendi kampüs sosyolojisi, gücü, hatırı, de facto bir şeydi bu. Şimdi devlette yani bir taraftan AKP, Türkiye'de ben fethediyorum, işte dönüştürüyorum, yeni bir kültür devrimi yapıyorum, bak işte eski Türkiye değil böyle derken, işte senin dediğin de oluyor, AKP aynı zamanda devlet. Devlet diyor ki bir de onun yanıtları, bizim rahatsızlık diyorlar. Niye rahatsızlar? Çünkü Türkiye'de fiilen de olsa üniversite özelliğini bizim devletimizin kabul etmesine imkan yok. Yani bizim devletimiz, daha önce bunu defalarca tartıştık, belli meslek alanlarının ihtiyacı olan asgari özelliği kabul etmiyor. O yüzden fırsat bu fırsatken Türkiye'de, çünkü şöyle söyleyebilirim, herhalde evet Türk devlet geleneği çok güçlüdür, Türk devlet geleneği topluma damgasını vurmuştur ama şu yaşadığımız dönem Türk devlet geleneğinin tabiri caizse ayyuka çıktığı bir dönem. Yani Türk devlet geleneğinin altın çağındayız biz. Asr-ı saadetindeyiz. Yani devlet her şey oldu. Eskiden odadaki bir büyük fildi diyelim. Şimdi artık oda da devletten yer kalmadı. Bu büyüdü büyüdü. Dolayısıyla devlet geleneğinin şeyi oldu. Ama şöyle söyleyeyim. Bu yeni hadise değildir. Yani şöyle düşünmeyelim Mergut. Mesela bir örnek vereyim. 1960'ta da üniversite bir tarz oldu. O zaman Tarık Zafer Tuna'ya mesela, Mina Urgan, hatta Mina Urgan'larını okumuştum ben. 27 Mayıs'ı destekleyen biriydi. 27 Mayıs'a sempatiyle bakan biriydi. Onu da attılar. Ve ben o dönemde 27 Mayıs Milli Birlik Komite üyelerinin üniversite tasfiyesini neden yaptıklarına dair bazı şeyler okuduğumda, işte isim vermeyin, bir hocanın cinsel tercihi filan asistanı metres yapmış gibi kavramlar var. Bak daha önce şeye gidiyoruz, 45-48'de bir tasfiye daha yapılıyor. Orada öyle adamlar atılıyor ki üniversitede, şöyle diyebilirim, bazıları Türkiye'de modern sosyal bilimin kurucuları. Örnek vereyim. Mesela bana göre Türk modernleşmesi üzerine yazılmış en büyük başyapıtı yazan Türkiye'de çağdaşlaşmayı Niyazi Berkes atılıyor orada. Pertel Naili Boratav, Türk folklor atılıyor. Behice Boran orada atılıyor. Bak Muzaffer Şerif o zaman atılıyor. Daha önce de var. 80'de, daha sonra var, 80'de var, 30'da var. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de üniversite olayı zaten devlet açısından bir soru işaretidir. O soru işareti de şudur. Devlet, ya burası kimin eline geçecek? Burada acaba ne olacak? Hep bir bilek güreşi vardı. Şimdi ne oldu? Senin soruda dediğin gibi AKP bir taraftan zaten bir fetih psikolojisiyle kurumları fethediyor. Biliyorsun bak, ister İslam tarihini okuyalım, ister Osmanlı tarihini, isterse Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu, bir fetih varsa Ergun, fetihin etrafında politik, siyasal, ekonomik bir söylem ortaya çıkar. Bu söyleme takılmamak lazım. Bütün bu söylemin amacı fethin asıl amacını meşrulaştırmaktır. O nedir biliyor musun? Ganimettir. Yani burada söz konusu olan
aslında bu Boğaziçi rektörü de o ganimeti arazi ranta çevirmek için atanmış biri olabilir mi?
Öyle bir amaç. Yani şöyle şöyle bakın.
Kupon arazi çünkü orası çok.
Valla şimdi biz Boğaziçi Üniversitesi'nin entelektüel kalitesini kaybeder miyiz tartışıyoruz. Bir de bu tombaladan Boğaziçi Üniversitesi'nin arazi çıkarsa o zaman yani oturup bir özel bir program yapalım, nasıl ağlanır diye seninle konuşalım.
Ya muhtemelen yani çıkacaktır yani. Bakar mısın? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kamu bankası.
Ergun, buradaki sıkıntı şu, bak şimdi bak Avrupa'da şimdi üniversite aslında şöyle bak. Şimdi şurada şeyi kabul etmek lazım. Aslında üniversitenin özellik bir standart bir şey yok. Mesela Amerika'ya göre Avrupa'da daha devletler üniversiteye karışır. Mesela benim bulunduğum ülkede üniversiteyi hocalar seçmiyor. Her üniversite senatosunda fakültenin bir temsilcisi var, fakülteler seçiyor. Yani bir üniversite rektörünü hocalar seçebilir, dolaylı olabilir. Mütevelli de seçebilir.
Yani ama Türkiye gibi ülkelerde hocalar seçince o da korrupt oluyor.
O
yani
da korrupt oluyor. Ne oluyor mesela? Bütün üniversitelerde tıp fakültesi varsa kapanıyor orası. Yani Türkiye'de bak ben TRT Radyosu'nda programa gitmiştim. Semavi İyice ile karşılaştım. Böyle lobide oturuyor. Yani Semavi İyice muazzam bir insan. Türkiye biliyorsun İstanbul tarihi. Bana dedi ki genç arkadaşım sana bir hatıramı anlatayım dedi. Ben dedi dekan beni vekil bırakmıştı. Senato'ya gittim. öyle bir muamele gördüm ki kalkıp bağırdım. Edebiyat Fakültesi bu üniversitenin mızıka bandosu değildir dedim dedi. Ya bizzat dinledim. Yani çünkü tıp fakülteleri o kadar hakim oluyor ki buradaki sorun şu değil. İlla hocalar seçsin değil. Özerk olması gerekiyor. Neden özerk olması gerekiyor? Çünkü bir temel ilke şu. Bir mesleği yapmak için asgari bazı özellik gerekiyor. Bunu sağlayamazsan orayı bir hükümet alanı, bir kamu yani kamu otoritesi alanı yaparsan orada bir ilerleme çıkmıyor. Bunun ispatı nereden görüyoruz? Otoriter ülkelerde başarılı üniversite yok. İyi bir üniversite yok. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bizim geleneğimizde şöyle bir problem var.
Bir tek galiba Çin onun istisnası.
Ya olabilir. O da bak teknik alanlarda. Evet, mesela peki. Çin'de mesela İran'da teknik alanlarda o da. O da belli alanlarda bak. Yani
devletin önem verdiği alanlar.
O konuda büyük bir literatür var. Yani hem teknik alanlarda var hem belli bir yere kadar. İfade biliyorum demek istediğim. Bazı teknolojinin geliştirmesinde sorunlar yaşanıyor. Şimdi üniversiteyi bak şöyle. Üniversitede kaporta bölümünde vardır. Kimya bölümünde vardır. Kant'ta okumuş. Dolayısıyla yani dünyanın en absürt yerinden bir başarı hikayesi çıkarılabilir. Ama biz çağdaş üniversitenin şunu anlarız. Bir kere neyi anlarız? Bütün dünyada muteber Kant'ın akılcılığını. Mesela Alman üniversitelerini Von Humboldt. Von Humboldt demiştir ki kültür çok önemli üniversitede ama birey o kültüre eklemlenmek zorunda değil. Kendi kültürünü öğrensin, kendisi olsun. O yüzden Von Humboldt'un Batı Avrupa üniversite geleneğine kattığı iki bir ülke vardır. Öğrenme ve öğretme özgürlüğü. Bir örnek vereyim. Mesela ben 4,5 yıl önce Çek Cumhuriyeti'ne geldim. Burada bir üniversite veriyorum. Çünkü bana bir şey sen ne anlatıyorsun? Hadi anlat bakalım bize. Kimse demedi. Yani bu işte tam Humboldt'un klasik anlamında öğretme ve öğrenme özgürlüğü. Yani üniversitedeki yani kampüs kavramı niye kurgulandı? Hadi bakalım kolay yemekhaneye gidin diye değil. Bu kampüsü dışarıdan ayırıyoruz. Burada istediğinizi tartışabilirsiniz. Dini eleştirebilirsiniz. Atatürk'ü eleştirebilirsiniz. Tayyip Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz. O yüzden kampüs kavramı ortaya çıktı. Şimdi yani sen kampüs kavramını bu şeyi kaldırırsan, özelliği kaldırırsan ama neden bu özellik yok? Şundan dolayı yok. İsmini koyalım. Çünkü siyasi tarihin temel sorunları vardır sevgili Ergun. Bunlardan bir tanesi şudur. İster İngiltere tarihi okuyun, isterse başka bir yeri okuyun. Devlet aygıtını nasıl sınırlayacağız? Hukukun kaynağı da budur. Buradaki kritik nokta şudur. Devlet aygıtını onunla pazarlık yaparak sınırlarsınız. Şimdi Türkiye'de devleti sınırlayacak bir şey olmadığı için özellikle devletin lütfu. Mesela ben Doğramacı'nın mülakatını izledim 32. günde. Ben Fransa'da oturuyordum. Konsey üyeleri beni çağırdı. Kenardan karar verdi diyor. Yani bak şöyle bir şey yok Türk geleneğinde. Kardeşim yani söke söke alırız bu özelliği. Bu yapmak zorundasın diye yok. Başka bir yerden örnek vereyim. Mesela şu anda biliyorsun Twitter ve sosyal medyada Amerikan başkanının hesapları yok ediliyor biliyorsun. Böyle bir tartışma var. Şimdi bu tartışma
öyle olabilir. Tabii yani adam seçimi kaybettikten sonra yapabiliyorlar ancak.
Bunu. Tamam. Başka bir örnek vereyim. Mesela biz biliyoruz ki aslında Cumhuriyet Parti Amerika'da Boğaziçi ile ilgili olduğu için bu tartışmayı yapıyorum. Büyük firmaların lobisidir değil mi? Bir eleştiriyor. Yani Amerika'da büyük firmalar çok etkili. Mesela
ama mesela Demokrat Parti'de finans kurumlarının çok etkili olduğu.
Evet. Güzel. Önemli olan türü ve şeyi değil. Yani şunu demek istiyorum. Amerikan devletinin dışında büyük sermaye bir pazarlık unsuru. Bunu biz eleştiriyoruz. Amerika'da benim kanaatim Talcott Parsons gibi hatta bir ölçüde Batı Avrupa'daki Weber gibi çok büyük son sosyolog olan Wright Mills var. 1951'de Beyaz Yakalılar diye bir kitap yazdı. Kendi Amerikalılar da bunu eleştiriyor. Amerika'daki büyük finansal kurumların Amerikan sistemine baskısı eleştirilebilir ama bir şey var orada. Devleti sıkıştırabilecek bir mekanizma var. Şimdi dönüyoruz Türkiye'ye. Bu Osman Kavala'nın maalesef hapiste tutulan Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın kitabı var. Türkiye'de devlet ve ekonomi elitlerini. Ya Türkiye'de devleti pazarlık masasına getirecek işçi sınıfı da yok. Toprak soylu sınıfı da yok. Büyük sermaye de yok. Yani Amerika'yı eleştiriyoruz ama Amerika'da en azından büyük sermaye bir vergi paketi çıkacağı zaman bir et, değil mi yani bir şey üretiyor.
Yani sonuç itibariyle büyük sermaye mesela eğitimde üniversite özellikle üzerinden gerek ihtiyaç duyduğu nitelikte adamı bulabiliyor. Türkiye'de büyük sermaye eğitim programı dikte edemiyor de meslek lisesi açtıramıyor mesela. İmam Hatip yapacağım diyor.
Yani buradaki yapıyor. Sorun şunu demek istiyorum. Amerika'daki büyük sermayenin senin anlattığın gibi nitelik olarak eleştirisi yapılabilir ama en azından devletin dışında özel alanlar üretecek bir baskı unsuru var. Tamam, diyelim ki büyük sermaye yapmasın, işçi sınıfı yapsın. O da yok. Şimdi bu şunu doğuruyor dolayısıyla. Türkiye'de tarihsel olarak devleti sınırlandıracak bir şey yok yani. Bir grup çıkıp hadi bakalım. O yüzden biz şu durumdayız. Devlet diyecek ki bu konjonktürde ben size bu kadar şey veriyorum, özellik veriyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin sıkıntısı şu anda bu. Yani devlet diyor ki bugün, bak tekrar
daraltıyorum
söylüyorum
diyor.
Daraltıyorum diyor. Yani ben buraya rektör atacağım diyor. Dolayısıyla burada başka değişiklikler yok. Zaten yoksa mesela ben çok hayal kırıklığına uğradım. Çok itibar ettiğim bir iki milliyetçi profesörün tweetini okudum. Yok efendim, Boğaziçi Üniversitesi'nin Amerikalılardan gelen özelliği var. Öyle bir ben Türkiye'de çalıştım. Bak, ben Türkiye'de asistan atıyorsun, dekan atıyorsun, hepsini YÖK'e soruyorsun. Türkiye'de fiili veto sistemi var. YÖK karışmıyor. İstediğin zaman karışabilir. Biz üniversitede çalışırken YÖK teftiş, ya teftiş heyetini nasıl yemek yedireceğiz, hangileri hazırlayacağız, onları koruda yapmayın. Hocalara mail atıyorduk biz. Teftiş olacak, kravatla gelmiş ya. Yani şundan dolayı bir özellik var Türkiye'de. YÖK karışmıyorsa, yoksa sana telefon eder, değiştir bu dekanı diyebilir. Zaten halk bunu çok bilmiyor ama pek çok kanun o özelliği yok edici nitelikte. Örneğin dekan atanırken alternatif bir aday gösteriyorsun falan filan. Şimdi bu bir sorun da var. Boğaziçi çıkırken. Şimdi sokakta mesela bir köyde, Türkiye'de bir kasabada yürürken desen ki nereye gidiyorsun? Vatandaş sana sorsa her gün fakülteye gidiyorum desen vatandaş ne anlar? Hastaneye gittiğini düşünür. Maalesef Türkiye'de bir sıkıntımız da fakülte nedir? Tıp fakültesidir yani. Yani bir sorun bu üniversitenin aslında hukuku, yani hukuk kanun mecliste yapılıyor. Bunun ham maddesi doktor hukuk fakültelerinde üretiliyor. Mühendislik çok önemli. Burada üretiliyor. İşte öğretmenler üniversiteden çıkıyor. Yani topluma bu üniversitenin günlük hayatta ne kadar önemli olduğu anlatılamadı. Bunu tek muvaffak olanlar tıp fakülteleri. O yüzden mesela halk arasında bir doktorun olduğu mecliste oturuyorsanız ağzınızı açmayacaksınız. Çünkü doktor ne derse olur. Yani doktor orada size sen ne anlıyorsun bundan dese halk yani o zaten günlük dile de nüfuz etmiştir. Halkın da, nitekim bunu niye söylüyorum? Mesela Türkiye'nin en önemli üniversitesi, yani bu o kadar önemli bir kurum ki, ya gerekirse bazı hataları göz ardı edelim, yeter ki Boğaziçi'nin bu geleneği bozulmasın diyeceğimiz kurumu hiç halk, çünkü halka bu üniversite kavramı bir karşılık üretmemiş tıp fakültesi dışında.
Peki halkı bırakalım, muhalefet dediğimiz şey sadece konuşuyor. Mesela Davutoğlu atıyor tutuyor ama bir ekibini alıp şeye gitmiyor Boğaziçi.
Onun sebebi şu.
Ya da beş lider birleşip gidip, yani orada elbette solcu da olacak, eşcinsel de olacak, Kürt de olacak, Ermeni de olacak, üniversite orası. Oradan herhangi biriyle bağlantısı kurulacak diye mi korkuyor, yoksa orada kendini sınırlı, o devlet geleneğinden, o geleneğin bir parçası olmasından?
Şundan olduğunu düşünüyorum, şundan. Birçok sebebi olabilir. Küçük, büyük sebep şu. Türkiye'de muhalefet, kelimeyi iyi seçmek istiyorum. Kumar oynamak risk değil de, hani yumurtaları bir sepete. Türkiye'de muhalefet, Türkiye'yi Erdoğan'dan devralmak için bir risk planı uyguluyor. Bu risk planı şudur. Erdoğan sadece ekonomik konuda yenilir. Sembolik olabilecek hiçbir alanda bununla kavgaya girmeyelim. Bu strateji doğru mu değil mi göreceğiz. Bundan dolayı Erdoğan Boğaziçi'ni sembolize ettiği zaman, Ayasofya'yı sembolize ettiği zaman muhalefet aslında bundan memnun değil. Ancak şöyle düşünüyor, biraz önce dediğim gibi. Bir risk planı var. Erdoğan'a Boğaziçi konusunda kafadan girersem bu tartışma Yozgat'ın, Kayseri'nin, Erzincan'ın sokaklarında, Bayburt'un sokaklarında Erdoğan tarafından nasıl ifade edilecek? Bunun bu, yani ekonomi Erdoğan'ı erittiği için bunun dışında bir alana girmiyor. Bunun şöyle bir riski var. Getirisi ve götürüsü var. Götürüsü şu, ekonomi Erdoğan'a götürene kadar paradoksal olarak bu siyaset Erdoğan'a her şeyi yapma izni veriyor. Yani Erdoğan yarın diyebilir ki, ODTÜ'yü de ben değiştirmek istiyorum. Ne bileyim işte konservatuvarlara ne gerek var? Örnek yani böyle bir şey
diyeceğim. Ama yani zaten işlemediği de anlaşılıyor. Hala AKP, MHP %45-46
ama öbür türlü, var. Öbür türlü bak şöyle bir problem var Ergun. Bak bunu daha önce tartıştık. Muhalefet Boğaziçi'nin önüne gidip protesto ederse bizim halkımızın buna nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. Bak ben Türkiye üzerine anketleri çok yakın takip ediyorum işim gereği. Mesela en son Kadir Has Üniversitesi bir Türkiye raporu yayınlıyor. Mustafa Aydın ve Mithat Çelikpala ve diğer arkadaşları. İşte Metropol'ü takip ediyorum. Şimdi buradan manzara şöyle bir manzara
Metropol
çıkıyor.
Bir sorun yok mu? %20'yi dağıtımında kararsız dediği. Eskiden yapmazdı Özer Bey. Onu da bir konuşalım.
Valla benim yani anket, ben anketin tüketicisiyim. Anket nasıl yapılır konusunda Özer Sencer'i evalü edecek şeyim yok açıkçası. Yani ama onu veri kabul ediyorum. Soru
yani
seçim...
Türkiye'nin bugünkü ortamında kararsızım diyen AKP'ye oy vermeyeceğim demekten korkan kesim olabilir mi?
Olabilir, olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Bu konuda bilgim yok. Yani bunu ölçecek bir şeyim yani
bu
yok.
Bu Türkiye'de yani. Sen evine gelen tanımadığın bir anketçiye ben HDP'ye oy vereceğim diyebilir misin? Kürt coğrafyasında yaşamıyorsan.
Ya dediğim gibi onu bilmiyorum açıkçası. Ama şu, benim sorunum oradaki partilerin seç oyu değil. Ben o anketlere baktığım zaman Türkiye profilinde şöyle bir şey görüyorum. Sokakların hareketlenmesinden rahatsız olan, istikrarı seven, kamucu, milliyetçi, böyle bir kitle var Türkiye'de. Şimdi bak, siyaset bilimde şöyle bir kayda var, yazılmamış bir kayda Ergun. Ortalama vatandaşa kızmayacaksın. Bu böyle. Yani bunu kızarsan bir şey değişmiyor veya beklentiye girirsen. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde Erdoğan'a cepheden karşı gelelim. Buna izin vermeyelim. Gidelim oradaki rock şarkısı söyleyen çocuklarla Kılıçdaroğlu halay çeksin düşüncesi önemli ve tutarlı bir düşüncedir. Ancak benim baktığım anketlerde ki Türkiye'nin toplumsal profiline göre de bunun bazı götürleri olabilir. Benim kanaatim, yorumum, muhalefetin ekonomi dışındaki alanlarda Erdoğan'a ne yaparsan yap, istersen yak diye tırnak içinde açık çek vermesinin sebebi şundan kaynaklanıyor. Çünkü bu alanlarda Erdoğan'ı yenmenin zor olduğunu düşünüyor. Bak başka bir örnek göstereyim. Şimdi biliyorsun AKP'nin teorisine göre başörtüsü çok önemli bir şey. Bir sembol haline geldi. Şimdi ne oldu? CHP bir başörtülü kızı, kadını
parti meclisinde
geldi, parti meclis üyesi yaptı. Bak bu AKP teorisinde büyük bir yani teoriyi çökertti. Yani bir topluma bir şey söylüyorsunuz. İyi de o zaman bu başörtülü kadın parti meclisinde. Bu arızayı teorideki soru çözmek için AKP psikolojide reddetme diye bir şey vardır. Hani altına kaçıran çocuk ben yapmadım işte veya komşunun çocuğu yaptılar ya abim yaptı. Onlar dedi ki vitrin mankeni. Yani onu reddedemiyor çünkü öyle bir durum var. O zaman şuna topluma diyor ki başörtülü olup bizim partimizin dışında başka partilere gidenler var ya aslında sahtekardır. Rol yapıyorlar yani gibi.
Şimdi, halbuki Boğaziçi'ndeki protesto eylemine katılan çok sayıda başörtülü
var ama buradaki sorun artık başörtüsü değil. Yani AKP'nin başörtüsü bu. Burada AKP başörtüsüyle ilgili bir soru tartışma yapmıyor. AKP şunu söylüyor. Başörtüm dediğin benim tarafımdaysa
anlamlı ve değerli.
Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bak demokrasinin ve hukuk devletinin subjektif koşulları vardır. Yani mesela bir ülkede demokrasi hukuk devleti var mı? Evrensel kuralları vardır bunun. İşte düşünce özgürlüğü şu bu. Bir de subjektif koşulları vardır. Ülkeden ülke değişir. Azınlık varsa ona göre. O açıdan bakarsanız Türkiye'de bugün başörtülülerin hakları kadar başı açıklar da demokrasi kriteri artık Türkiye'de. Yani Türkiye'de artık şu soruyu sormak bence absürt bir soru, anakronik bir soru. Yani başörtülüler hakları var mı? Aksine belediyelerde, kamusal alanda, mini etekliler, başı açıklar, kanunun izin verdiği ölçüde içki tüketmek isteyenlerin hakları var mı? Asıl bunlar demokrasinin sorusu Türkiye'de. Yani Türkiye'de başörtü tartışmaları üzerinden demokrasi yapmak anakronik bir şeydir artık. Burada o yüzden muhalefet şunu yapmak istiyor Ergun. Ben şimdi belli ki Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Türkiye'ye şunu söylüyor değil mi? Burada bir grup terörist öğrenci var işte bunlar şöyle bunlar böyle. Bu bir risk. Bunu zamanla göreceğiz. Yani Erdoğan'a aman biz ekonomi ve reel. Nitekim ben bu programı hazırlık yapmak için medyayı takip ediyorum. Yılbaşı konuşmasını biraz dinledim Meral Akşener'in. Meral Akşener şöyle başlıyor konuşmasına. Türkiye'nin sorunu gerçek gündemi konuşmamamızdır. Yani bu şu demek. Gerçek gündem Boğaziçi Üniversitesi, üniversite özellikle falan değil. Gerçek gündem ekonomi, işsizlik. Bu doğru mu? Bu doğru bir yaklaşım. Şundan dolayı doğru. Yani şöyle onun açısından doğru bir yaklaşım. Şöyle bir laf var ya hani ekonomi işte Amerika'da ekonomi seçimleri belirliyor, ekonomi her şey. Aslında bu şunu gösteriyor. İnsanların yani kalabalık bir kitlenin temel meseleye bakışı biyolojik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. O yüzden muhalefete Evet, tabii muhalefet de özellik konusunu söylemiyor. Muhalefet de devletçi refleksleri paylaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde muhalefetin kafadan bir muhalif, karşı muhalif ata tepki oluşturmamasının sebebi buradaki sembolik kavganın Erdoğan işine yarayacağını düşünüyor. Öte yandan da dediğim gibi anketlere bakarsak böyle sükunetçi, ama çok istikrarsızlık olmasın, üniversiteler gene karıştı falan ha diye endişe yapacak bir seçmen profili var. Kalabalık bir seçmen profili. Dolayısıyla burayı da yani Erdoğan'ın toplumu bu şekilde tehdidini köpürtmek istemiyor olabilir. Bu doğru bir yaklaşım mı? Göreceğiz.
Şimdi Biden yönetimini biçimliyor. Türkiye'ye Erdoğan rejimini diyelim. Sıcak bakmayan makkuk Afrika ve Orta Doğu sorumlusu olarak yeniden Ulusal Danı Güvenlik Konseyi'ne döndü ve bu kez demokrasi ve insan haklarından sorumlu bir özel olarak kişi de var. Bütün ömrü çalışmaları otokratik rejimlerle mücadele üstüne geçmiş bir kadın. Bu Türkiye'yi biraz sıkıştıracağı benziyor. Yani eskisi gibi olmayacak. Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporları, belki zorlayıcı yaptırımları. Çünkü oraya demokrasiden sorumlu bir kişi koyuyorsan onun söylediklerine de kulak vermek ihtiyacı hissediyorsun demektir. Avrupa Birliği benzer şekilde. Şimdi Erdoğan da bu sıkışmışlık içinde dışarıda işte Hadidi'yi, Türkiye'yi milyarlarca dolar çarpan Telekom'da en az 6,5 milyar dolar, 7 milyar dolardan bahsediliyor. Ankara'da 2 saat kabul etti, konuştu. Onun bir amacının Fransa ile ve Suudi Arabistan'la arabuluculuk yaparak arayı düzeltmesi olduğu söyleniyor. Ama Veliaht Prens'te oldukça çok kolay görünmüyor şey olması. Ama Fransa'yla muhtemel. Aynı şekilde işte Portekiz'e gitti, Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'ne, Fransa'ya sıcak mesajlar verdi. Erdoğan Avrupa Birliği yetkilileriyle konuştu. Bizim gözümüz Avrupa Birliği'ndedir, yolundadır gibi açıklamalar yaptı. İsrail için Aliyev'i araya koyduğu söyleniyor. Yahudi lobisine çok ihtiyacı var bu dönemde çünkü. Bir yara sarma bir dışarıda diyelim. O yalnızlığı azaltmak istiyor. İçeride de sanki MHP'yi yedeklemek mi istiyor yoksa elini mi güçlendirmek istiyor? Saadet Partisi'ne yanaşması bir arayış içinde mi? Yani bir sıkışmışlık görüyor musun sen Erdoğan'da?
Şimdi şöyle, şimdi dış politikanın yani Türk dış politikası aslında fiilen iflas etmiş durumda. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. O yüzden bu iflasın yanında bir de konjonktür değişti. Senin de dediğin gibi şimdi Biden'ın yani Biden daha aktif değil ama kurduğu takıma bakınca bazı fikirler ediniyoruz. Mesela Biden ne yaptı? Bir yerli kadını bakan yaptı, işte bir cinsiyet işte gay bir bakan. Yani atadığı kişilerin dış politika ile ilgili algıları daha interventionist dediğimiz işte Dışişleri Bakanı dahil. Dolayısıyla şöyle bir algı var uluslararası kamuoyunda. Biden gelince NATO ile daha yakın olacak, Avrupa Birliği ile daha yakın olacak. Bu Türkiye'ye bir baskı olacak ki isimler bunu gösteriyor.
Yani
Erdoğan
bir
da
de
bunu öngördüğü
kurumsal bir
için
yapı oluşturuyor. Yani Biden ben bunu
doğru.
istiyorum diye öyle olmayacak işte.
Ha bir de şu var bak, şunu unutmamak lazım. Yani Erdoğan Amerika'da grafik bir şekilde aşağılanarak bir kaos üreterek lanet olsun diyerek giden bir yönetimle çok yakındı. Yani Trump yönetimiyle yakın. Dolayısıyla Biden'ın olan şüpheliler listesinde Erdoğan var. Buna hiç şüphe yok. Ama bunu, yani bu da şöyle olmuyor. Biden ofise gelip hadi bakalım Erdoğan işin. Öyle o uluslararası ilişkiler kendi şeyi var. Buradaki sıkıntı şu. Erdoğan bunu öngördüğü için buna çare üretecektir. Ne yapacaktır? Amerika'yı nasıl ikna edebileceğini, yani Amerika'nın istediği yerde olmasa bile biraz aşağıda bir denge kurmaya çalışacaktır. Bunun için araya insanlar konulacaktır, isimler değiştirilecektir. Belki ileride işte büyükelçidir, bakandır. Bunlar bile değiştirilebilir. Bunlar olabilir. Türkiye pragmatik bir ülkedir. Bakın şöyle söyleyeyim. Yani bu, mesela Türkiye Trump konusunda yani Trump lehine hükümet medyasının tavır takındığı yerde çıktı Mevlüt Çavuşoğlu Portekiz'de en sert şekilde işte Biden'ı desteklemeliyiz dedi. Yani Türk dış politikasının
Meclis Başkanı, İletişim Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü alay etti Amerika ile. Yok işte taraflara
ya
eşitiz falan.
onlar bak şöyle söyleyeyim
Ama yani
onlar
bunlar not alınıyor elbette. de yani
tabii,
orada.
ya bunlar şöyle, bunlar çiğ işler, üzülerek söylüyorum. Yani Fahrettin Altun'un, Mustafa Şentop'un ve İbrahim Kalın'ın Amerika'ya attığı o mailler uluslararası işlerde çiğ işlerdir onlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar şuna benzer. Bir Türk futbol takımının Barcelona ile ilk turda İstanbul'da 1-0 kazanıp büyük laflar etmesidir. Yani deplasmana gitmeden, anlatabiliyor muyum? Sonra deplasmana gittiğin zaman ilk 10 dakika o uğultudan önce oyunu algılayamazsın. Yani dolayısıyla bunları kenara koymak lazım. Şimdi burada yalnız şu var. Bak, burada şunu altını çizmek lazım. Erdoğan burada belli ki bu değişikliği algılıyor. Buna ayak uydurmaya çalışıyor. Bunun başka bir izahı yok. Buradaki sorumuz şudur. Bu mümkün mü? Nerede mümkün? Yani Biden yönetimi bunu ne kadar isteyecek? Yani Biden yönetimi gelip şunu da diyebilir. Şu insanların çıkmasını istiyorum hapisten. Şu kanun, şu şekilde adım atılmasını istiyorum. Basın özgürlüğü falan filan. İşte bunu gazeteciler diyor ya, dünyada en çok gazeteci hapiste Türkiye'de. Bunu beklememiz gerekiyor. Yalnız burada şunu söylemek isterim abi. Burada Boğaziçi Üniversitesi'nde ne diyoruz? Bak, muhalefet diyoruz. Neden pasif duruyor? Bu konuda da muhalefetin, yani bu dış politika konusunda muhalefetin tavrı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tavrından daha endişe verici. Burada muhalefetin bak iki şey yapması gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey bu. Türkiye'de insanlara mutlaka dış dünyanın kötü olmadığı, Avrupa ile ilişkilerin iyi olacağı muhalefet tabanına ne kadarsa anlatması gerekiyor. Muhalefetin burada hayati rolü var. Türk toplumu 24 saat televizyon kanallarından dünyada planlar üstüne planlar yapılıyor etkisindeyken Türkiye'ye hiç barış gelmez. Muhalefet kendi tabanını, AK Parti tabanını değil, kendi tabanına dünya ile ilişkiler iyidir demesi gerekiyor. Burada özellikle birkaç tarihsel örnek vermek isterim. Şimdi aklıma geldi. Çünkü bu, bak, Türk toplumunun dünyaya şüpheyle bakışının üreteceği enerji sadece AKP'ye gider. Unutmayın. Buradan asla demokratik, seküler, tırnak içinde liberal bir Türkiye hayal eden, sosyal demokrat hayal eden insanların enerji çıkmaz. Şimdi buradaki muhalefet şunu iyi düşünmesi gerekiyor. Şöyle bir örnek. 1900 bugün Avrupa Birliği ile Türkiye'nin kurumsal ilişkilerini damgalayan hadise nedir biliyor musun Ergun? 1959'da bir protokol var ama 63 Ankara Anlaşması'dır. Yani 1963 Ankara Anlaşması Türkiye'yi Avrupa ile kurumsal olarak, ekonomik olarak ana çerçeve anlaşmadır. Bu 63 anlaşması imzalandığı zaman Cemal Gürsel Cumhurbaşkanıydı. İsmet İnönü Başbakan'dı. 26 veya 27. hükümetti. Feridun Cemal Erkin Dışişleri Bakanıydı.
Yani, ama o zaman daha çok Amerika yönlendiriyor anladığım kadarıyla Türkiye.
Kim olur? Hayır. Bak, aksine, hayır. Aksine, bak bir şey söyleyeyim. Aksine Mesut'un Amerika 50'lerde 54 ve 57 arası Eisenhower doktrini var. Türkiye'deki muhalefet Amerikancı CHP'yi üzmüş durumda. Yani aslına bakarsanız 27 Mayıs'tan sonra CHP'nin şöyle demesini bekliyoruz. Gördünüz mü Batı arkanızda? İşte bu öyle demiyor İsmet Paşa ama.
Yani İsmet Paşa'nın Rusya ve Komünist Rusya korkusu her zaman çok yüksek ama yani yaşamış bir zaten.
Korkusu olabilir ama bak başka bir örnek vereyim. Bak, bir kere bu
kadar. Resmen toprak istemiş.
Hayır, elbette isteyebilir ama şunu demek istiyorum ben. Yani 27 Mayıs olmuş, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü Başbakan. Türkiye'nin hatta şöyle diyeyim, hayatı boyu İsmet İnönü'ye küfrederek yaşayan ama ben Ankara Anlaşması'ndan dolayı İngiltere'de oturmadan dindar insanlar biliyorum şu anda. Yani hayatları İsmet Paşa, İsmet Paşa diyerek geçmiş. Bak, başka bir örnek veriyorum. 1995 yılına gelelim. Bak, Gümrük Birliği benim hatta o zaman CHP'de bir başkanlık tartışması vardı. Yanılmıyorsam Gümrük Birliği'nde Karayalçın'ın imzası var Dışişleri Bakanı olarak. Yürürlüğe girince de Deniz Baykal Dışişleri Bakanı. Yani burada şöyle bir problem var. Şunu anlıyorum. 50'lerdeki hem Eisenhower doktrini hem NATO'nun erken döneminde Demokrat Parti'nin Avrupa ile yakınlaşması, Amerika ile yakınlaşması, 2000'lerin başında da Avrupa Birliği'nin Erdoğan'la yakınlaşması ve Türkiye'deki ulusalcıların böyle dünyadaki hani bu Trump'ta tartışıyoruz ya, İşte komplo teorileri, AKP'de de bu komplo teorileri var ama maalesef Türkiye'deki seküler ve milliyetçilerde de var. İşte Soros, sanki Soros şey yani böyle bu kısmı da Batı karşıtı yere savurdu. Halbuki ya bu Türkiye'de batılaşmayı bir felsefe olarak ortaya koyan Kemalizm bunu uluslararası anlaşmalar bağlamında 40'ların sonuna gidin Truman doktrini yani o da İsmet Paşa o zaman ister Rus etkisi olsun Ankara Anlaşması'nı yapan Feridun Cemal Erkin girin Google'da resmine tam bir şey ne derler bu eskiden monşer diyorlar tam bir monşer yani. Ya al sana monşer işte o yani al sana batılılaşmayı götüren adamlar ki Feridun Cemal Erkin bu arada Duyun Umiye'de çalışmış. Yani neden ekonomi konusunda entegre istiyor? O ekonomi konusunda çalışmış ve Fransa'da eğitim görmüş biri. İlginç olan şu bak. Aslında İsmet Paşa o anlaşmayı imzalamadan önce Selim Sarper Dışişleri Bakanı Ergun. Sen dediğin için itirazına karşı geliyorum şu anda ayrıntıya giriyorum. Selim Sarper aslında Almanya'da eğitim görmüş. İstiklal mahkemelerinde çalışmış. Daha şey biri. Onu alıyor görevden. Çünkü İsmet Paşa Sarper'in biraz bu Talat Aydemir olaylarına karıştığını düşünüyor. Daha batıcı bir yere gidiyor. Şimdi o yüzden Türkiye'deki muhalefetin şunu düşünmesi gerekiyor. Yahu bu batılılaşmayı felsefi olarak ortaya koyan, uluslararası ilişkilerde ortaya koyan, kıkların sonunda Truman Anlaşması'yla, 63'te Ankara Anlaşması'yla, Gümrük Birliği'nde koalisyonunuz sizdiniz. Şimdi burada bu dış politik, burada şu değil, burada şunun altını çizmeye çalışmıyorum, yani Erdoğan'ı alan bırakmayın değil, Türk toplumunda muhalefetin tabanı bile olsa bir kısma dışarıda ilişkiler yapmak gerekiyor. Dışarı dünya size düşman değil. Elbette sorunlarımız var. Denilmezse buradan Türkiye'yi bir yere vardırmak kolay değil. O yüzden altını çizmeye çalışıyorum. Yani burada o yüzden Erdoğan şunu yapacak. Konjonktür değişti. Amerika'da yeni yönetim var. Endişeleri var. Vakti alacak. Ne kalabildiğini Amerika ile bir pazarlığın olup olamayacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Asla yeni statüko Erdoğan'ın umut ettiği yerde olmayacaktır. Daha kötü olacaktır. Soru şu, ne kadar kötü olacak? Bu arada muhalefetin demek lazım. Yahu bu batılılaşma alanını, bu dış politikayı bu şekilde terk etmeyin. Yani muhalefetin iktidara muhalefet edeceği en büyük alan terk edilmiş durumda. Hiçbir şey yok o konuda. Muhalefet onu 3 tane laf etsin, oy alsın değil. Türkiye'ye bir damar bulup, bir boru bulup, artık havalandırma borusu mu, dışarıyla kavga etmek iyi değil, ekonomik olarak dışarıda da iyi ilişkiler kurulabilir, uluslararası ilişkiler böyle duygusal değil denmesi gerekiyor. Bunun örneklerini ne bileyim Meral Akşener'in vermesi gerekiyor. Mesela Brüksel'e gitmek gerekiyor. İşte ziyaretler yapmak gerekiyor. Yani şu alanı şöyle bir şey yapılabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan İsrail'le görüşüyor, Suudi Arabistan'la görüşüyor, Rusya'yla görüşüyor, Brüksel'le diyor, konser. Ya muhalefet neden bunları yapmıyor? Bu alanı böyle bırakmanın çok büyük bir şeyi var, bedeli var. Dolayısıyla dış politika konusunda bunu söylemek isterim. Şimdi diğer konuya
girmeyeyim. Son bir 5 dakikada toparlarsan, epey konuştuk çünkü.
Dış politikayı bitirdim, bu iç politika ile ilgili kısmı.
Evet, onunla da kapatalım.
Şöyle düşünüyorum. Erdoğan'ın başkanlık sisteminde seçime gitme 50 olduğu için, kritik olduğu için o küsuratı, bir cepheleşme
51'i bulması lazım.
Bir de sembolik olarak o cepheleşmeyi sağlamak için yani dindarlar ve diğerleri Saadet Partisi'ni buraya alması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Yani Erdoğan'ın amacı Saadet Partisi'nin oyundan ziyade
algı.
Burada şunu göreceğiz biz. Saadet Partisi kamuoyuna açıklandığı parti meclisinin yazılı işte internete giriyoruz. Saadet Partisi'ne bakıyoruz. Parti meclisi var. Onlar mı yönetiyor? Yoksa diğer dini hareketlerde olduğu gibi bir grup kamuoyunun çok bilmediği veya ismini bilse de resmi olarak olmayan bazı aksaçlıların tırnak içinde mülkü mü parti? Yani evet bir partinin genel başkanı var, parti meclisi var ama aslında bu parti bir tür cemaat modundadır. Arka planda her ne kadar başkan olmayan ama partiyi yöneten bir aksaçlı ve bir arkadaşları mı yönetiyor? Dolayısıyla Saadet Partisi'nin modern anlamda bir parti olup olmadığı test edilecektir. Burada Erdoğan'ın amacı şudur. Bu algıyı yok etmek istiyor. Yani bu algı nedir? İşte bak milliyetçi muhafazakar bir tür milli cephe kurmak istiyor. Yani karşı taraf işte küreselciler, işte Kürtler bunu oluşturmak istiyor. O yüzden benim gördüğüm Saadet Partisi oyu kadar bu sembolü transfer etmeye amaç taşıdığını düşünüyorum.
Kamalak bugün sert bir cevap vermiş. Orada bir gerilim yaşanacak mı sence sadece?
Yaşanacak ama şöyle bir problem var. Şimdi Saadet Partisi önemli. Çünkü Türkiye'de klasik, geleneksel İslam. Çünkü AKP ne o İslamcı? Geleneksel İslamcılığı temsil eden parti. Bu fevkalade önemli bir siyasal gelenek. Fakat bu şöyle bir şey. Geleneksel İslamcılıkta liderler, karizmatik liderler hareketlerin önce bir yeri vardır, sonra onun başını yer. Burada şunu tartışacağız. Eğer bu partinin informal ilişkilerinin otoriteleri, burada isim vermiyoruz ama herkesin bildiği isimler, arka plandaki bu aksaçlılar, rağmen otonom davranacak İslamcı, yani geleneksel İslamcı aktörler var mı yok mu tartışacağız. Bunu göreceğiz. Bu aksaçlılar arka tarafta biz böyle karar aldık. Bu bizim davamızdır. Bunu yapmazsanız
Bir çeşit cemaat gibi işliyor yani.
işte onu göreceğiz. Saadet Partisi modern bir parti mi? Yoksa bir tür cemaat mi? Onun testi yapılıyor. Erdoğan
Gelecek
Saadet
Partisi'ne kaptırabilir mi tabanını bu böyle bir gerilimde, yoksa orası daha farklı bir taban mı?
İslami tabanı olan yapılar kriz aşamasında ikiye bölünür. Yani ölümüne devam edenler, ya böyle de olur mu diyenler ama nerede? %60'ta mı 70'te mi bilemiyorum. Ben Erdoğan'ın
Çünkü
muhafazakar
tanıtım
mı?
videoları, propaganda videoları falan bayağı modern. CHP'den falan ileri bir...
Modern ama işte bak şöyle bak. Aslında bu konuda da konuşmak lazım. Yani Saadet Partisi gibi bir partinin %1'de kalması aslında soru işareti. Yani bu kadar bu modern kavramlar kullanan, burada ilginç şeyler söyleyen parti, bence de temel sorun Saadet Partisi'nin bu içeride cemaatçi oligarşisi partinin doğurmasına izin vermiyor. Yani doğurma denemesini yapmasına izin vermiyor. Aslında Saadet Partisi'nde bu bizim haftalardır konuştuğumuz İslam Mahalle'nin bütün sorunlarını şöyle 5 dakikada bakınca görüyorsunuz. Belli kişiler, belli insanlar, belli algılar var. Burada Erdoğan, az çok ben İslam kitleyi takip eden biri olarak onlara şunu diyecek. Elbette sorunlar var. Gelin beraber çözelim. Yani bu siyasal mahallenin
Oğuzhan
iletişim
Asil Türk zayıf halka mıdır orada? Niye ona gitti, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
tabii ona gitmiştir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şöyle. Bak şöyle söyleyeyim Ergun. Türkiye'de biz bir dini hareketle afili olmuş bir radyoya gitsek seninle. Tesadüfen. Muhtemelen bizi genç, kravatlı bir beyefendi karşılayacaktır kapıda. Ona şunu soracaksın. Bu radyonun gerçek şey kim? Yani cemaat
Sahi.
adına burada. Çünkü evet, çünkü sen İstanbul iletişim bitirmişsin, parlak bir adamsın, İngilizce biliyorsun, otur buraya demişlerdir ama orayı parayı veren, Anadolu esnafından parayı toplayıp o radyoyu kuran, sıkıştığın zaman da ya radyonun şeyini değiştireceğiz, antenini bize 5 milyon lira lazım dediği zaman sen parayı nereden bulacaksın gencecik adam? O parayı veren adam seni kontrol edecektir. O yüzden Türkiye'de enformal bir arka plan vardır. O arka plandakilerden koparmadığı için o arka plandakilerin iki hedefi vardır. Onlara sorsan partiyi büyütmek, cemaati büyütmek, radyoyu büyütmek ama asıl kendi iktidarları. Yani biz olmazsak olmaz diyeceklerdir. Aksaçlılar. Dolayısıyla o arka taraf istemezse o radyonun müdürü ertesi gün işsiz kalır. Yani haberi bile olmaz. Radyoya gelir, kapıyı anahtar açmaz. Kapı değişmiştir, haberi yoktur yani. O yüzden İslami mahalleye baktığın zaman hep şuna bakacaksın. Asıl adam kim yani? Sen konuşuyorsun da arkadaki adam kim yani? Otonom değildir. O yüzden Saadet Partisi bence Erbakan sonrası dönemde modern bir parti mi değil mi? Bunun sınavını verecektir. Erdoğan oraya diyecektir ki işte size 5 milletvekili veriyorum veya 10 milletvekili veriyorum, bakanlık veriyorum. Gelin beraber yönetelim ki ben burada çok bir partinin iç şeylerine girmek istemiyorum da bu partiyi biraz belki bu konuda bir şey yazmak istiyorum. Takip eden biri olarak zaten şunu görüyorum. Pek çok Saadet Partili önde gelen insanın yakın çevrelerine bazı bürokratik imkanlar sağlama konusunda Erdoğan'ın bir süredir bir ajandası var zaten yani. Dolayısıyla bunu deneyecektir. Burada bekleyeceğiz. Buradaki maksat dediğim gibi Saadet Partisi'ni aldığınız zaman daha
Cepheye
netleşmiş
çekmek onu.
bir cephe. Oradan gelecek oylar da %1 de az değil. %1 de onun sinerjisi olabilir. Şey
Ama o
olabilir.
%1'in hepsini alamayabilir tabii yani.
Bak
Yani
Saadet
Davutoğlu
Partisi'nin
da var.
şunu düşünmesi gerekiyor. Saadet Partisi'nin Türkiye'de bugün marka değeri nedir? Şudur. Net söyleyeyim. Bir tane marka değeri var. Yani birçok meziyet olabilir de önemli. Neo İslamcılığın yolsuzluktan dış politika iflas ettiği bir dönemde insanlar Saadet Partisi'nin genel başkanı konuşmalarına bakıp ya bak bir de bu var diyorlar. Bu işte bu kapitali Erdoğan diyor ki bana ver diyor. Ben kullanayım bunu diyor. Benim adıma konuş diyor. O yüzden Saadet Partisi'nin şunu
Yani
demesi lazım.
Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'a yaptığını.
Hayır. Evet ama hayır şöyle Erdoğan'ın İslami moral üretecek bir aktörü kalmadı. Numan Kurtulmuş artık bir İslami jargonu propagandasını yapamaz. Bunu kimse dikkate almaz. Ama burada Saadet Partisi'nin şunu düşünmesi gerekiyor. Bu andan sonra AKP ile ittifak ilhak olur. Fiilen ilhaktır. MHP gibi. Yani bunlar şu Türkiye'de şu andan sonra Erdoğan'la ittifak veya itilaf kısa dönem falan yaptığınız anda ilhak artık
ama Erdoğan'ın sonra avantajı da partinin iç yapısını, zaaflarını, kişilikleri iyi bilmesi olsa gerek herhalde.
Şimdi Erdoğan'ın yani şöyle Erdoğan'ın meziyetleri var fakat bu meziyetleri sürdüren de muhalefetin hataları işte mesela şunu gördük biz Erdoğan çok sayıda muhalif lideri koopte etti. Kooptasyon deniyor buna şey anlamında konuşursak teorik anlamda. Yani işte Süleyman Soylu vardı, başkaları vardı. Birçok muhalefet grubu. Bizim kamuoyunun bilmediği birçok Erdoğan muhalefeti grupta var. Aileler var böyle İstanbul'da küçük küçük muhafazakar. Onlar da kooptasyona uğradı. Saadet Partisi'ni deneyecektir bunu. Yani Saadet Partisi'ni işte korkutarak falan ikna edemez. Ama şöyle ikna eder. Ona diyecektir ki çünkü Erdoğan İslami olarak bu bölünmede moral şeyi kaybetti. Bunda bak Davutoğlu ve Babacan'ın etkisini küçümsememek lazım. Saadet Partisi'ni alırsa burada bir dengeye gidebilir. Bir
%6-7 oy yapıyor üçü şu anki anketlere göre.
İşte dolayısıyla burada biz şunu bekliyoruz. Yani Saadet Partisi'nin bu parti benim son yayınlanan kitapta biraz bu İslami hareket üzerine bir bölüm var. Bu partinin aksaçlarının Erdoğan'a %100 hayır diyeceklerini sanmıyorum. Ona iyi göstereceklerdir. Ama kendi tabanlarına bunu anlatmada nasıl başarılı olacaklar mı? Onu kestiremiyorum. Çünkü oradaki insanlar bunu kabul edecek mi? Parti başkanı ne diyecek? Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir ittifak söz konusu olursa mevcut parti başkanının korkunç bir politik bir boşluğa düştüğünü görecektir. Muhtemelen o zaman kalkıp istifa etmesi gerekecektir. Yani hem ben kalayım hem AKP ile bir araya geleyim derse bu da ayrı bir moral tartışma doğurur. Bu şunu gösteriyor. İşte bu 50-50 başkanlık sistemindeki durumdan dolayı Erdoğan bir tür bu balansı kendi lehine oluşturmaya çalışıyor. Ama bekleyeceğiz. Bakalım Saadet Partisi modern bir parti kuruluşlarıyla tartışıp bunu veya kabul mü edecek? Yoksa arka planda işte bahsettiğim radyo gibi arkada bizim bilmediğimiz ağır abilerin, hürmetli hoca efendilerinin etkisi altında verilen kutlu bir karar ve bu dava olduğu için buna itaat etmeyenler de bir fitne çıkarmamak için evlerine gidip biz odalarında ağlamaya devam edecekler mi? Onu göreceğiz yani herhalde.
Peki. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Herkese
İyi akşamlar sana.
İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.